Ayrım 18, Turnike, Hakan Erol, sayfa 187. 7. Bölüm, İsrail, Kirli İlişkiler. Adnan Oktar'ın bir yönü vardı. Hedefe oturttuğu ideolojinin ve düşüncenin şeklini bir süre sonra kendi alıyordu. Cemaatin ilk çıkışında Atatürk'ü Deccal olarak tanımlayan Oktar, daha sonra büyük Atatürkçü görünümüne bürünmüştü. Aynı yöntemi başka yerlerde de kullanmıştı. Mesela, cemaatin ilk kuruluş yıllarında Yahudi ve Mason düşmanı olan, hatta kin bile besleyen Oktar, daha sonra bir numaralı Yahudi ve Mason dostu oluyordu. Sıklıkla İngiliz derin devleti diyerek İngiltere'yi hedef alan Oktar, aslında İngilizlere beni fark et diyordu. Zira Oktar'ın gücü görmesinden sonra İngiliz dostu olmama gibi bir durumu yoktu. Yahudilere saldırıp nasıl kendini gösterdiyse ve Yahudilerle çok sıkı ilişkiler kurmaya başladıysa, aynı durumu İngiltere'den de bekliyor, İngiliz sermayesi tarafından farkına varılmak istiyordu. Ancak Adnan Oktar İngiltere korkusundan 2017 yılında ilginç bir yönteme başvurmuştu. Oktar İngiliz Derin Devleti'nin İç Yüzü adlı kitabı yüzünden İngiltere'nin kendisine tazminat davası açmasından korkuyordu. Oktar soruna hemen bir çözüm buldu. Bu kitabın yazarı olarak 1986 yılında cemaatle tanışan Adnan Tınarlıoğlu'nu gösterdi. Artık kitabın bandrolü Tınarlıoğlu'na aitti. Daha önce peygamberler Harun ve Yahya adlarından türettiği Harun Yahya takma adını kitaplarında kullanan Oktar, bu kitaplardaki isimleri de Adnan Harun Yahya olarak değiştirmişti. Yani hem kükreyip hem kendini korumaya alıyordu. Devam edelim. Onlarca ülkede binlerce konferans düzenleyen bir cemaati düşünün. Uluslararası konferanslar düzenleyen ve Mehdi'lik kılıfını kullanan Oktar, büyük güçlere beni alın diyordu. Tıpkı FETÖ gibi dini kullanan ve FETÖ projesi dinler arası diyalog tarzı bir yol belirleyen Oktar, bahsettiğim bu güçlere ben İslam ile Hristiyanlığı birleştiririm mesajı veriyordu. Adnan Oktar Silahlı Suç Örgütü iddianamesinde Oktar'ın Mossad'a ve CIA'ya bilgi aktardığı ve casusluk suçunu işlediği belirtiliyordu. Oktar cemaati Türkiye siyasetindeki önemli isimlerin ne düşündüğünü bu yapılanmalara aktarırken yine bazı kritik isimleri Türk yetkililerle buluşturmaya çalışıyordu. İsrail'e destek veren ve İsrail'den buraya gelen milletvekillerinin ve hahamların istedikleri kişilerle görüşmelerini sağlayan Oktar cemaati, bu görüşmeleri gizli ve basına kapalı toplantı şeklinde ayarlıyordu. İddiaya göre İsrailli grubun görüşmek istediği kişiler arasında emekli paşalar, önemli ve eski politikacılar, hala milletvekili olan isimler ve bir dizi sivil toplum kuruluşu bulunuyordu. Birleşmiş Milletler'deki konferanstan üniversitelerdeki konferanslara, Rusya'dan Cezayir'e, Almanya'dan ABD'ye, İtalya'ya, Belçika'ya, İngiltere'ye, Fransa'ya, Hollanda'ya, İsrail'e kadar bir dizi toplantılar. Oktarcılar dönemin NATO Genel Sekreter Yardımcısı Ted Whiteside'dan ülkelerin üst düzey isimlerine kadar, hatta İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu'yla bile fotoğraf çektirebiliyordu. Her katıldıkları konferansta Oktar'ın yazmadığı, ancak Oktar'ın adının kullanıldığı kitapları katılımcılara ücretsiz dağıtıyorlardı. Gelelim Netanyahu'ya. Yurt dışı masonlar İsrail ve Vatikan bağlantı sorumlusu olduğu iddia edilen Oktar Babuna, Oktarcı firari Cihat Gündoğdu ile birlikte 2013 yılında İsrail'e 4 günlük bir ziyaret gerçekleştirmişti. Oktarcılar burada İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu ile görüşmüştü. Bu görüşme yalnızca Netanyahu ile de sınırlı kalmamış, birçok bakan ve hahamla da görüşmeler yapılmıştı. Oktar Babuna Türkiye'ye döndüğünde A9 TV'deki yayında ziyaretle ilgili kıyamet gününe kadar İsrail Devleti'nin varlığı için dua ettiklerini anlatıyordu. Bugün Netanyahu ile görüşebilmeyi bırakın, yanına bile yaklaşmak imkansızken, oktarcılar İsrail'e gidiyor ve Netanyahu ile fotoğraf çektirecek kadar da ona yakın duruyorlardı. Nasıl mı? Biraz sonra çok daha ayrıntısına gireceğim. Ancak önce, yöntem tanıdıktı. Fethullah Gülen nasıl ki yıllarca müritlerini ABD'den yönlendirip ABD'de lobi faaliyetlerinde bulunduysa Oktar cemaati de aynı yolu izliyordu. Oktarcılar da başta İsrail ve ABD olmak üzere bu ülkelerdeki çeşitli kuruluşlarla işbirliği yaparken söz konusu kuruluşlar aracılığıyla etki düzeylerini arttırarak çeşitli ülkelerde konferanslar veriyorlardı. Hatta işbirliği yaptıkları kuruluşlardaki bu isimleri Türkiye'ye getiriyor, bir kısmını da cemaatin kanalı A9 TV'ye çıkarıyorlardı. Adnan Oktar'ın verdiği konferansları Katolik Kilisesi'nin desteklediğini ve Oktar'ın yazdığı evrim karşıtı kitapları Katolik Kilisesi'nin desteğiyle bastığını da geçerken not ederim. Masonlar, tapınak şövalyeleri, İsrail'i hahamlar ile temaslar kurarak ve sürekli olarak ilişkilerini güçlendirerek bu toplulukların dünya çapındaki nüfuzundan faydalanan Oktar cemaati dünyanın dört bir yanına bu şekilde yayılıyordu. Oktar hahamları düzenlediği iftarlarına davet etmekten ve TV'sine çıkarmaktan da geri durmuyordu. Hatta iddia o ki Kudüs'ün baş hahamı hayatında ilk kez Adnan Oktar için yurt dışına çıkmıştı. Bir örnek olması açısından ele geçirilen dosyaların birinde Almanya tapınak şövalyelerinin büyük üstadı Profesör Bernd Schwentek'in Oktar'a yazdığı bir mektup bulunuyordu. Söz konusu mektupta Schwentek Oktar'a kardeş diye hitap ediyordu. Şahsen sizinle daha çok görüşmek isterim. Benim için özel bir göreviniz varsa elimdeki imkanlar ile seve seve yerine getirmeye çalışacağım. Size kardeş diyebilmem benim için şereftir. Kardeşçe selamlar. Hahamlarla İsrailli milletvekilleriyle yan yana durmaktan mutluluk duyan Oktar'ın 1.050.000 avro ödeyerek 33. derece mason olduğu da iddia ediliyordu. 2013 yılında İtalyan Mason Lojası lideri olduğu söylenen Gianfranco Piloni ile bu durumu A9 TV'de gururla duyuran Oktar'ın dul kadın kesesi olarak adlandırılan yardım sandığına bu parayı yatırarak 33. dereceden Mason olduğu belirtiliyordu. Adnan Oktar'ın Masonluğa kabulünde eski İtalya Dışişleri Bakanı Franco Frattini'nin aracılık ettiği de anlatılırken, Adnan Oktar lojaya girişini canlı yayınlayıp Masonluk tarihinde ilginç bir ilke de imza atıyordu. Ancak Türk Masonlarının Adnan Oktar ne bugün ne de geçmişte üyemiz olmamıştır açıklamasını da buraya not düşmekte fayda var. Kısacası İsrail ve Yahudi karşıtı kitaplar yazan Oktar, fark edildikten sonra bir anda böyle İsrail ve Yahudi dostu oluyordu. İsrail övülüyor, Filistin kötüleniyor. Cemaatte İsrail, Mossad, tapınak şövalyeleri, masonlar, İsrail basını, İsrailli siyasetçilerin Türkiye'ye getirilmesi, İsrail parlamentosuna yapılan ziyaretler gibi konularla birlikte yazışmalar ve görüşmeler gibi her detaydan sorumlu kişi bulunuyordu. Bu isim dava kapsamında hala tutuklu bulunan Sinem Hacer tez yapardı. Yahudilerle ve İsrailli politikacılarla üst düzey bir bağlantısı olan Sinem Hacer tez yapar, kimleri Türkiye'ye getirmiyordu ki? Yalnız şunu belirtmekte fayda var. Tez yapar bu kişilerle kendi inisiyatifiyle bağlantı kurmuyor. Onları kendi inisiyatifiyle Türkiye'ye getirmiyordu. İlişki kurulan her bir üst düzey ismin mesajı Türkçe'ye çevrilerek Oktar'a gösteriliyor, yanıt da Oktar'ın istediği şekilde yazılıyordu. Yani her şey Oktar'ın iki dudağı arasındaydı. Cemaatin yurt dışı siyasiler ve gazetelerle bağlantı kuran grubu arasında bulunan tez yaparın telefonu incelendiğinde dikkat çeken bilgilere ulaşılıyordu. Tez yaparın çok sayıda ülkeden birçok Yahudi, Hristiyan ve Müslüman dini liderlerle görüşmeler yaptığı, bu isimleri Oktar'la görüşmeye ve A9 TV'ye çıkarmaya çalıştığı, düzenlenen iftarlara ve vakıf faaliyetlerine davet ettiği görülüyordu. Ele geçirilen dokümanlarda Oktar'ın bazı Yahudi ve Hristiyan din adamlarıyla fotoğrafları bulunuyordu. Oktar'ın din adamlarıyla samimi pozları dikkat çekiyordu. Söz konusu isimlerle bağlantı kuran Sinem Hacer tez yapar, Türkiye'ye çağırdığı isimlerin pasaport bilgilerini isteyerek uçak biletlerini ayarlıyor, indikleri havalimanından gidecekleri otele kadar silahlı koruma sağlıyor ve kalacakları otellere, yemeklere ve gün içerisinde gezecekleri yerlere kadar bir dizi programı oluşturuyordu. Cemaat kendi iç yazışmalarında bu silahlı korumayı ise şifreliyordu. Yazışmaların içeriğinde bilgisayar bilen, bilgisayarlı arkadaş ifadeleri kullanılıyordu. Bilgisayar kelimesi aslında silah anlamını taşıyordu. Tez yapar cemaat üyelerinin seyahatlerini de ayarlıyordu. Cemaat üyelerinin yurt dışı işlemlerini, kullanacakları uçak biletlerinden gittikleri yerlerde görüşecekleri kişilere kadar bütün işlemleri halleden tez yapar, cemaat üyelerinin diplomat ziyaretlerine kadar bütün organizasyonu üstleniyordu. Sinem Hacer tez yapar Oktar Babuna ve Cihat Gündoğdu'nun ABD Başkanı Donald Trump'ın başkanlık törenine katılmasını da sağlamıştı. Tez yapar Oktarcıları bu törende ABD Kongresi üyeleri ile de tanıştırmıştı. Yine tez yaparın WhatsApp yazışmaları da oldukça ilgi çekiciydi. Sinem Hacer tez yaparın cemaat içi WhatsApp grubuna 14 Mayıs 2018 tarihinde gönderdiği gazzeçatışmalar.doc adlı Word dosyasında İsrail-Filistin olayları ele alınıyor, İsrail'in haklılığı savunuluyordu. Tarihe dikkat! 6 Aralık 2017'de Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak tanıyan eski ABD Başkanı Donald Trump, Tel Aviv'deki büyükelçiliğini uluslararası kamuoyunun tepkisine rağmen bu kente taşımıştı. Kudüs'teki büyükelçiliğin resmi açılışı ise 14 Mayıs'ta yapılmıştı. Yani bu tarih tez yaparın WhatsApp'tan söz konusu dosyayı gönderdiği tarihti. Dünyada geniş yankı bulan olayın açılış töreni Gazze sınırında yoğun protesto gösterilerinin eşliğinde gerçekleşmişti. İşte tez yapar gönderdiği dosyada Filistinlilerin protestolarına karşı çıkıyor, basında çıkan Filistin yanlısı haberleri eleştiriyor ve İsrail'in kullandığı silahları meşrulaştırıyordu. Gönderilen Word dosyasının bir kısmı şu şekilde. Bilgi olarak: Amerika'nın Büyükelçiliği Tel Aviv'den Kudüs'e taşındı. Bu yeni bir bina değil. Sadece var olan Kudüs Amerikan Büyükelçiliğine birkaç ek ofis açıldı. Aynı bina kullanılıyor. Gazze sınırındaki çatışma ile ilgili. Başlıklar genel olarak Kudüs katliamı, protestoculara katliam yapıldığı şeklinde. Genelde sebep-sonuç ilişkisi yazılmıyor. Sanki barışçıl protesto yapılıyormuş, İsrail'de durduk yere sivil halkı tarıyor havasında. İsrail güvenliğinin görüşünü kesmek için lastik yakarak kalın siyah duman oluşturuyorlar, sonra onun arasından sınırı geçmeye çalışıyorlar. Keskin nişancılar sınırı geçmeye çalışan kişiler için var. Toplulukları dağıtmak için insansız hava araçlarıyla göz yaşartıcı bomba atılıyor. Filistinliler hiçbir zaman normal, olgun insan standardına tabi tutulmuyor. Hep çocuk ve mağdur gibi kendi kararlarının bedelini ödemeleri istenmiyor. Yine ele geçirilen dokümanların içinde silinmiş alandan gelen veriler arasında bulunan bir takım belge ve fotoğraflar da dikkat çekiyordu. Bu belge ve fotoğraflarda İsrail ve Filistin arasındaki çatışmalarda İsrail lehine haberlere ve propagandalara yer veriliyordu. Çeşitli görüntülerden oluşan bu propagandalarda taş atan Filistinli çocukların masum olmadığı, İsrail'in övüldüğü, Filistinlilere terörist ifadelerinin kullanıldığı görülüyordu. Hahamlar paralarla mı geliyordu? Geleneksel yıllık iftarlarda davet edilen yabancı politikacıları seçen Sinem Hacer tez yapar, 2018 yılında düzenlenen iftar için İsrail Savunma Bakan Yardımcısı Maxim Babitski'yi davetiye göndermişti. Öyle ki İsrail'de yayın yapan İspanyolca haftalık bir gazete, oktarcıların iftar ile ilgili basın bültenine sayfalarında yer veriyordu. Gazete Oktar'ın iftarı için Adnan Oktar'ın iftar yemeğinde aşk ve birlik çağrısı başlığını kullanıyordu. İsrail'le görüşmelere aracılık eden isimlerden olan etkin pişman itirafçı Altuğ Revnak Eti ifadesinde İsrail ve dünyadaki en güçlü haham organizasyonu olan Sanhedrin Meclisi ile bağlantının e-posta trafiği sayesinde sağlandığını söylüyordu. Eti gelen hahamların el ele tutuşup okların etrafında yüksek sesle dualar okuduğunu da ifade ediyordu. Davete ilk olarak Abrahamson, Yes Hayahu Hollander ve beraberindeki yaklaşık 8 kişi geldi. Masrafları örgüt karşıladı. Oklarıyla A9 TV'de yayına çıktılar. Yayın öncesinde toplantılar yapıldı. Yüksek sesle el ele tutuşarak toplu Moisha, yani Mesih'i beklediklerine dair dualar edip okların etrafında dönüyorlardı. Oktar hahamlar sayesinde Mehdiyet planını dünyaya yayma planı içerisindeydi. Uluslararası bağlantılarını kullanan cemaat bu sayede okların çok sayıda yabancı siyasi ve gazeteci ile birlikte İsrail'den ve diğer Avrupa ülkelerinden dini şahsiyetler tarafından ziyaret edilmesini sağlıyordu. Bu kapsamda ABD'den Cumhuriyetçi Parti bağlantılı bir heyetin bile okları ziyaret ettiği söyleniyordu. İsrail ve ABD'deki bağlantılarıyla cemaat, dünyanın dört bir yanındaki gazetelerde okların makalelerinin çıkmasını da sağlıyordu. Ayrıca oklar için yurt dışı basınında bir takım röportajlar da ayarlanıyordu. İsrailli din adamları okları en çok ziyaret edenler arasındaydı. Ancak iddia o ki hahamlar Türkiye'ye her gelişlerinde yüklü miktarda parayla geliyorlardı. Bu yüzden de tek tek değil, grup halinde geliyor ve çok yüksek meblağdaki parayı grup içerisinde bölerek Türkiye'ye sokuyorlardı. Tek kişide yüklü miktarda para olduğu takdirde bunu Türk yetkili makamlarına deklare etmesi gereken hahamlar kalabalık şekilde ülkeye giriş yaparak bu kuraldan kurtuluyorlardı. Genelde 10 ile 12 kişi arasında hahamın geldiği ve gelen hahamlardan biri hariç geriye kalanının aynı gün veya bir gün sonra ülkesine geri döndüğü söyleniyordu. Hahamlar yanlarında getirdikleri paraları oktarcılara teslim ediyordu. Oktar cemaatinin ise bu paralarla gayrimenkuller aldığı, masrafları ödediği ve kendi şirketlerine aktararak şirket kazancı gibi gösterdiği iddia ediliyordu. Bu kara para transferi sayesinde oktarcıların da Mossad'a ve CIA'ya düzenli istihbarat sağladıkları ileri sürülüyordu. Çabalarınız ödüllendirilecek. Filistin'e karşı duran ve Filistinlilerin yanlış yaptığını savunan oktar, İsrail devletinin bütünlüğünden yana olduğunu söylüyordu. Mavi Marmara krizinden sonra iyice gerginleşen Türkiye-İsrail ilişkilerinde de arabulucu rolü üstlenen Oktar, bu dönemde iki ülke arasındaki gerginliğe son vermek için uğraşıyordu. Oktar cemaatine yapılan operasyonlarda çok kritik belgeler ele geçirilmişti. Bunlardan biri de 2012 yılındaki bir e-postaydı. Cemaat tarafından silinen o e-posta çok önemliydi. Zira İsrail Maliye Bakan Yardımcısı Haham Yitzhak Cohen'den geliyordu ve okların çalışmaları takdir ediliyordu. Cohen Adnan Oktar'a hitaben yazdığı e-postada "Saygıdeğer Oktar Bey" diyerek başlıyordu. E-postada okların düzenlediği AKP ile CHP'nin temsilcileriyle İsrailli yetkililerin buluştuğu toplantı için oklara teşekkür ediliyordu. Oktar'ın bu çabasının ödüllendirileceği vurgusu ise dikkat çekiyordu. İşte o e-posta. "Saygıdeğer Oktar Bey, Türkiye'den AKP ve CHP temsilcileri ile birlikte İsrailli ve uluslararası delegasyon ile yapılan bu toplantıyı organize ettiğiniz ve delegasyona içtenlikle ev sahibi yaptığınız için teşekkür etme fırsatını değerlendirmek isterim. Çabalarınızın ödüllendirileceğine ve dünya ve Orta Doğu barışı için ülkelerimiz arasındaki tarihsel dostluğa geri dönmek için birlikte çalışacağımıza eminim." Öte yandan cemaatte kod adı Bostancı Ebuş olan ve cemaatin lobi faaliyetleri içerisinde yer alan Ebru Yılmaz Atilla Umur'a ait el konulan dijital materyallerin incelenmesinde de ilginç bir ses kaydına rastlanıyordu. 1,5 saatlik ses kaydında okların yaptığı konuşmalar da yer alıyordu. Kayıtta oklar şu ifadeleri kullanıyordu: İsrail karşıtlığını bıraksınlar. İsrail öfkesini de bırakın. Bu çok yanlış. Demir kubbe sistemini kurduralım İsrail'e. Onlar istiyor. Biz kuralım demir kubbe sistemini. Havada roket, uçak ne varsa vuruyor, giremiyor. Bunu yaptıralım. Yok, Siyonizm yok. Ya kardeşim, Siyonizm Mehdiyettir. Mehdi'nin dünya hakimiyetinin adıdır Siyonizm. Siyonizm diye bir şey yok. Bir şeye kafayı taktın mı öyle dümdüz gidiyorlar. Peki Adnan Oktar kritik isimlerin ve din görevlilerinin kendisini ziyaretine ilişkin neler diyordu? Yaptığı savunmadan dinleyelim. Buradaki gaye İran, Rusya ve İsrail, Suriye, Irak gibi komşularımızla iyi geçinmek ve turizm, askeri pakt yapmak, teröre karşı ortak bir güç oluşturmak ve Türkiye'nin de bu konuda öncü olmasını sağlamak için bu ülkelerden gelen arkadaşlarımızla görüşmeler yaparak bu görüşümüzü söyleyip uygun ortam olmasını sağlıyoruz. Dolayısıyla Türkiye'nin aleyhine değil lehine bir durum oluşturmak, Türkiye'yi saran terör çemberini rahatça yarabilecek gücü sağlamak ve Türkiye'nin öncülüğünde büyük İslam birliği oluşturmak ve Türkiye'nin öncü olmasını sağlamak amaçlanmaktadır. 18. ayrımın sonu. Sayfa 200.